Ayrım 50.
Topraklarında çalışacak insan bulamayan seyyörler tarlalarını ucuza kiraya vermeye başladılar. Bazıları topraklarını yok pahasına elden çıkarınca köylüler toprak sahibi durumuna geldiler. Bu arada dokumacılığa eğilim pek çok kişiyi tarımdan hayvancılığa kaydırdı. Bütün bu değişimler basit gibi görünmekle birlikte birkaç yüzyıl sonrasının güçlü İngiltere'sini oluşturan değişimler oldu. Seigneur'ü yıkan veba küçük çiftçiyi güçlendirmiş, bu arada işçi ücretlerini iyiden iyiye yükseltmiş, yani emeği değerlendirmişti. Yalnız toprak sahibinin değil, toprak işçisinin de yüzü gülüyordu. Toprak işçisi seigneur'ün kendisine yasayla belirgin ödevleri anımsatması durumunda kaçıp başka topraklara gidiyordu. Ancak bu sarsıntı tüm seigneur'ler için aynı sonuçları getirmedi. Orta düzeyde seigneur'ler büyük sarsıntıya uğrarken bazı baronlar çok daha güçlenmişti. Bütün bu değişimler 1381 ayaklanmasını getirdi. Bu ayaklanma İngiltere tarihinin en büyük ayaklanmasıdır. Essex'te başlayan ayaklanma kısa sürede yayıldı. Ayaklanmanın başında Wat Tyler vardı. John Ball onun yardımcısı durumundaydı. Ayaklanmacılar her adımda yeni katılımlarla güçlenerek başkente doğru ilerlemeye başladılar. Essex köylüleri kuzeyden, kent köylüleri güneyden başkente girdiler. Kısa sürede tüm önemli noktaları ele geçirdiler. Hapishanelerin kapılarını açtılar. Bu arada kenti yağmaladılar. Kralsız bir dünya düşünemeyen ayaklanmacılar kraldan dileklerde bulundular. Onlara göre bütün kötülüklerin kaynağı kralın çevresiydi. Kral Richard II 15 yaşında bir çocuktu, cılız ve kafasızdı, annesinin ve çevresinin elinde oyuncak olmuştu. Kralla görüşmeye giden ayaklanmacılar onu görür görmez diz çöktüler. 14 Haziran günüydü, ayaklanmacıların kente girişinden bir gün sonraydı, kral çevresinin görüşüne uyarak onlarla görüşmeyi kabul etmişti. Richard II, Wat Tyler'ın bütün isteklerine kafa salladı, toprak kölelerini azat etmeyi, ücretleri yeniden düzenlemeyi ve bir af çıkarmayı kabul etti. Ancak ayaklanmacılar kenti yağmalamayı sürdürünce Wat Tyler öldürüldü. Ayaklanma halk yararına çok büyük sonuçlar getirmedi ama angaryanın azaltılması, vergilerin indirilmesi gibi bazı haklar kazanılmış oldu. Gentry 15. yüzyılın ikinci yarısında gentry diye adlandırılan yeni bir soylular tabakası ortaya çıktı. Bu tabakanın insanları toprak sahibi, iş adamı, kamu hizmetlileriydiler ve geleneksel feodal düzene çok zarar verdiler. Bunlar gittikçe canlanan bir iktisadi düzenin etkin üreticileriydiler. Durallıktan devingenliğe geçişin etkenleri olan bu adamlar en önemli rollerini 16. yüzyılda oynayacaklardır. Onların gelişi elbette köklü iktisadi dönüşümlerin belirtisiydi. 15. yüzyılda hayvancılığın ve dokumacılığın büyük boyutlarda gelişimi, geçmişin ölçülerine uymayan bu atılgan ve işbilir insanlar topluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşüm feodallerin büyük bir bölümünü zor durumda bıraktı, onları eski günlerini arar duruma düşürdü. 15. yüzyılda İngilizler yüzyıl savaşlarından yenik çıkmanın taze anılarını koruyor olsa da İngiliz feodallerinin Fransız topraklarını yağmalama umudunu tümden kaldırınca toprak soylularına kralın çevresinde kümelenip orada beslenme umudundan başka umut kalmadı. Bu yüzyılda İngiltere büyük bir uyanış dönemi yaşadı. Bu dönemde eğitime büyük önem verildi, halk okulları açıldı. Orta çağda daha çok savunma kaygısıyla yapılmış olan şatoların yanında ince bir beğeninin ürünü olan yapılar yükseldi. Yüzyılın sonlarına doğru basım evleri çalışmaya, kitap yayımcılığı gelişmeye başladı. Yayımlanan kitaplar özellikle din kitapları, tarih kitapları ve büyük Latin yazarlarının kitaplarıydı. Edward IV son derece kültürlü bir kraldı, bütün kültür atılımlarına öncülük etti. Onun dönemi 1461-1483 ulusal bütünlüğün gerçekleştirildiği tam anlamında bir yükselme dönemi oldu. İngiliz dili gelişmiş, Latin dilini çoktan geride bırakmıştı. Almanya'da durum. Almanya'ya gelince bu ülkede feodal düzenin kuruluşu 11. yüzyıldan sonra oldu. Bu dönemin başlıca olgusu imparatorlarla papalar arasındaki çekişmedir. 12. yüzyılda Hohenstaufen hanedanından Frederick I Barbarossa, Kızıl Sakal zamanında 1152-1190 iç savaşlara son verildi. Sonra ülkenin sınırlarını genişletmek üzere yeni girişimler başlatıldı. Kutsal Roma Germen İmparatoru Frederick I. Barbarossa'nın başlıca amacı kilise üzerinde baskı kurmak ya da daha doğrusu papalığın aşırı isteklerine bir son vermekti. Bu durum imparatorlarla papalığın arasını iyice açtı. İmparator yeni gelir kaynakları bulmak amacıyla zengin Kuzey İtalya topraklarına sefer düzenledi. Ne var ki orada güçlü bir direnişle karşılaştı. Frederick'in katı tutumu ve İtalya'nın güneyine doğru sarkma başarısı üzerine Papa Alexander III kaçmak zorunda kaldı. Ne var ki İtalya kentlerinin direnişi karşısında imparator çok etkili olamadı. 1177'de Papa'ya baş eğmek zorunda kaldı. Venedik'te Papa'nın ayaklarına kapanarak özür diledi. Germen imparatorlarının tantanalı görünümlerinin gerçek bir güce dayanmadığı bir kere daha görülmüş oldu. Bu güçsüzlük elbette ülkenin parçalı iktisadi yapısından geliyordu. Bu yapıda her parça kendi olanakları çerçevesinde kendi özelliklerini sürdürmeye çaba gösteriyordu. İmparatorların dışa dönük siyasetleri de bu parçalılığın sürmesinde önemli rol oynamaktaydı. İmparatorluğun dağınıklığı. 13. yüzyıl başlarında Frederick II'de İtalya'yı ele geçirmek istedi. Başarılı olamadığı gibi tahtını da tehlikeye attı. Almanya'yı kargaşa içinde bırakarak öldü 1250. Papalık iyiden iyiye güçlenmişti. Bundan sonra Almanya'da tam bir belirsizlik dönemi yaşandı. 1250-1273. Almanya artık tam bir mozaik görünümündeydi. Bir parçası öbür parçasından habersiz, dağınık bir bütün oluşturuyordu. İmparatorluk Habsburglar hanedanından Rudolf'un 1273-1291 eline geçince toparlanma dönemi başlamış oldu. Bavyeralı Ludwig'in imparatorluğu zamanında 314-1346 Roma'da taç giyme ve papanın onayını alma gibi zorunluluklar kaldırıldı. Ne olursa olsun imparatorluk adı büyük kendi güçsüz bir siyasal kurum olarak kaldı. Maximilian I 1493-1519 fetihlerden çok evlenmelere ağırlık vererek imparatorluğun gücünü Avrupa'da yeniden elde etmeye çalıştı. Gene de bu koca hantal yapı çöküntüden kurtulabilecek gibi değildi. Geniş topraklar her gün biraz daha parçalanmakta, ucu bucağı olmayan bir senyörlükler toplamı durumuna gelmekteydi. Parçalar arasındaki bağlar her gün biraz daha zayıflarken düşmanlıklar biliniyordu. Kentlerde oturup ticaretle uğraşanlar ülkede birliği en çok isteyenlerdi ancak onların da dileklerini gerçekleştirecek güçleri yoktu. Üretimde ve ticarette gelişmeler. Her şeye karşın Almanya'da 13. yüzyılla 15. yüzyıl arasında önemli iktisadi gelişmeler oldu. Daha çok dokuma sanayi ve madencilik alanında kendini gösteren gelişim iç ticareti olduğu kadar dış ticareti de kamçıladı. Alman kentleri başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine mal satıyorlardı. Bu gelişim bile içte iktisadi bütünleşmeyi sağlayamadı, toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunamadı. Ülkenin her anlamda parçalı yapısı gittikçe belirginleşerek varlığını sürdürdü. Zanaatın ve ticaretin gelişmesi elbet kırsal alanlara yeni koşullar getirmişti. Bu koşullar senyörlerin köylülere yeni baskılar uygulamasını kolaylaştırıyordu. Örneğin para iktisadının gelişmesi senyörlerin köylülerden vergileri para olarak istemeleri sonucunu getirmişti. Bu da köylüler için yıkım oluyordu. Gerçekte gelişmeler ne olursa olsun köylülerin zararınaydı. Ne var ki ülkenin parçalı iktisadi yapısı merkezileşmeyi olanaksız kılıyor, kentlerin gücünü etkisiz bırakıyordu. Yönetim kentler arasında bir birlik kurulmasını çok istiyordu. 13. yüzyılın ikinci yarısında kentler prenslerin eline bırakılmış durumdaydı. Bu dönemde feodal baskı öylesine büyük boyutlara ulaştı ki kentler feodaller karşısında haklarını koruyabilmek için bir birlik oluşturmaya yöneldiler. Rin'de 1254'te kurulan birlik uzun ömürlü olamadı. Bunu başka birleşme ya da bütünleşme girişimleri izledi. Ancak ülkenin özellikleri buna el vermiyordu. Fransa'da durum. Yüzyıl savaşlarının sonunda Fransa tam bir yıkıntıydı. Ancak toparlanma çok uzun sürmedi. Charles VII, Fransa'nın topraklarını İngilizlerden kısa zamanda geri aldı. İngiliz güçleri Normandiya'nın uçlarına kadar çekildiler ve oradan da pek çabuk kaçtılar. Bu başarıyı görünüşte Charles 7 gerçekte çevresi kazanmıştı. Sarayda çok bilgili, çok yetenekli, çok çalışkan danışmanlar vardı. Krala tasarılarını benimsetmekte pek güçlük çekmeyen bu insanlar Fransa'nın yeniden kurulmasında büyük çaba gösterdiler. Öte yandan 1316'da Uzun Filip'in kurduğu 1357 ve 1413 buyrultularıyla yeniden düzenlenen Büyük Meclis ya da Krallık Meclisi tüm yönetim işlerinde etkindi. Kral meclisin önerileri dışında iş görmüyordu. Etat General denilen meclislerinde bu gelişimde az çok payı vardı. Charles 7 düzenli ve sürekli bir ordu kurdu, maliyede düzenlemelere gitti. Ancak bu yenilikler halkın sefil yaşamına çok bir şey getirmedi. Louis XI zamanında 1461-1483 mutlak yönetim düzeninin tam anlamında yerleştiği ve güçlendiği görülür. İç savaşlara ve ayaklanmalara karşın mutlak yönetim tüm toplumsal yaşama ağırlığını koyar. Louis XI'nin çabaları. Babası Charles 7 nasıl hiç durmadan İngilizlerle savaştıysa, Louis 11 de hiç durmadan feodallerle savaştı ve böylece Fransa'da ulusal birliğin gerçek kurucusu oldu. Louis 11 gençliğinde tahta çıkmaya uygun biri gibi görünmüyordu. Kavgacıydı, serseriliğe eğilimliydi, babasıyla hiç geçinemiyordu. Saraydan ayrıldı, veliaht topraklarında yaşamaya başladı, babasının karşı çıkmasını aldırmayıp yoksul bir dükün kızıyla evlendi. Babası üstüne ordu gönderince Bouillon düküne sığındı. Vaktinin çoğunu avda geçirmeye başladı. 38 yaşında tahta çıktı ve kendisinden umulmadık bir biçimde iyi bir yönetici oldu. İnsanları sözle ve davranışla okşamayı ve uzlaştırmayı biliyor ancak ihanet karşısında acımasız oluyordu. Fransa'da feodalliğin sonunu getiren Louis 11, Bourbon dükünün karşısına 20 bin askerle dikilince herkesin sevgisini kazandı. Tüm senyörler onun bu kararlılığı karşısında şaşkına döndüler. Kral pek çok kaleyi yıktırdı. Bazı dükler bunun üzerine kralla anlaşma imzaladılar. Louis 11, kuzeyde ayaklanan ve Paris'i ele geçirmeye çalışan senyörleri yenilgiye uğrattı. Tüm yaşamını mutlak yönetimi egemen kılmaya harcayan bu güçlü kral, ömrünün sonlarını öldürülme korkuları içinde pek mutsuz geçirdi. Çevresi çukurlarla ve tuzaklarla çevrilmiş olan Plessis-les-Tours şatosunda yaşıyor, adamları yörede kuş uçurtmuyorlardı. Saraya yaklaşmaya kalkanlar kim olduklarına bakılmadan idam ediliyor ya da bir çuvala konulup nehre atılıyordu. Louis 11 bu korkular içinde dünyaya gözlerini kapadığında geriye bütünleşmiş bir Fransa bırakmıştı. Sanayide ve ticarette atılımlar, yeni soyluluk. Orta çağın sonları Fransa için sanayide ve ticarette atılım dönemi oldu. Bu dönem aynı zamanda feodalliğin gelişen sermayeci koşullar altında eridiği bir dönemdir. Yapım evlerinin gelişmesi iç ve dış ticareti etkin kıldı, tüm Avrupa ile ticari ilişkilere girildi. Fransa'nın sattığı malların başında buğday, kumaş, kağıt, şarap, tuz geliyordu. Fransa ayrıca birçok ülkeye lüks eşya satmaktaydı. Böylece ülkede kıyı kentlerinin çoğu dış alım ve dış satım merkezleri durumuna geldi. Tarım iktisadi yaşamda belirleyici rol oynamaktaydı. Fransızların 9%'u toprağa bağlıydı. Ancak ülkede sanayiye ham madde sağlayacak tarım ve hayvancılık pek yoktu. Bu dönemde Fransız köylülerinin çoğu özgürdü. Soyluların ve din adamlarının durumu değişmekteydi. İktisadi dönüşümler soyluların durumunu zora sokmuştu. Soylular saray çevresine sığınmaya bakıyorlardı. Toprak soylularının büyük bir bölümü topraktan kopmak istemiyordu. Böylece bu dönemde soylular yeni düzenin temsilcisi olan burjuvaların ve onları koruyan kralların karşısında yer aldılar. Burjuva sınıfı yüksek sınıfla halk arasında bir orta yer oluşturuyordu. Bu orta yer üst sınıfa geçmeye olanak veriyordu. Yoksullaşan saray, zenginleşen burjuvalara görevler ve ünvanlar satarak kazanç sağlıyordu. Böylece Jean de Pé diye adlandırılan eski soyluluğun yanında Jean de Robe diye adlandırılan yeni soyluluk gelişiyordu. Halkın yaşam koşulları ağırdı. Sanayinin ve ticaretin gelişimi ücretli sayısını hızla arttırmıştı ama ücretliler çok kötü koşullarda yaşıyorlardı. Bir iş günü 15 saatti, işten kaçma olasılığı yoktu, serseriliğin cezası hapisti. Mutlak yönetimin güçlenmesi. Mutlak yönetim güçlenmekteydi. Feodal yapı çözülüp üretim ve ticaret iktisadi bütünleşmeyi sağladıkça siyasal bütünleşme kolaylaşıyordu. Ayrılıkçı soyluluk yanında bütünlükçü burjuvazi krallığın en büyük destekçisiydi. Buna karşılık soyluları halkın ayaklanmasından ancak krallık koruyabilirdi. Mutlak yönetim Fransa'da François I'in 1515-1547 yönetimi sırasında güçlendi. Bu dönemde Fransa Avrupa'nın her bakımdan en güçlü ülkesi oldu. Mutlak yönetimi yerleştiren 4 kral Charles VII, Louis XI, François I ve Henry II yarım yüzyılda İtalya'yı ele geçirmeye çalıştılar. İtalya savaşları 1494-1559 Doğu ülkeleriyle ticareti geliştirebilmek adına yapıldı. Fransızlar bu savaşlarda yağmacılığa yöneldikleri için yerli halkın tepkisiyle karşılaştılar. Ayrıca İtalyanların bağlaşıklarıyla savaşmak zorunda kaldılar. Halktan ve yükselen sınıftan toplanan paralar bu savaşlarda tüketildi. François I, 1521-1544 arasında İtalyanlarla 5 defa savaştı. Ne var ki Almanların ve İspanyolların desteğindeki İtalyanları dize getiremedi. Chateau-Cambrésis Anlaşması ile 1559 Fransa İtalya üzerindeki isteklerinden vazgeçti. Bu savaşlar Fransa'ya ticaret yolları kazandırmasa da Rönesans'ın yolunu açtı. İtalya savaşları Fransa'yı iktisadi açıdan çok sarstı. Bir ara ordunun maaşını ödeme olanağı bile kalmamıştı. Halk vergilerden yakınırken yeni vergiler kondu. Bu da insanları ayaklanmanın eşiğine getirdi. Bu arada din savaşları patlak verdi. Protestanlık özellikle taşradaki soylular arasında yayılmaktaydı. Köylüler protestan inancına pek ilgi duymadılarsa da güneyde çıkan köylü ayaklanmalarında bu yeni inanç belirleyici oldu. Fransa yeni çağ bu karışıklıklar içinde girdi. Henry IV'ün saltanat dönemi 1589-1610 iç barışın sağlanması ve iktisadi yaşamın düzene konulması çalışmalarıyla geçecek. Bu dönemde protestan inancının yandaşlarıyla uzlaşmak için çareler aranacaktır. Sonunda Nantes fermanıyla protestanlara Kalvinciliği Paris'te ve başka birkaç kentte özgürce yayma hakkı verilecektir. 1598. Henry IV dönemi ayrıca Fransa'nın sömürgeciliğe açılma dönemi olmuş. Bu dönemde Fransızlar Kanada'nın bir bölümünü ele geçirmişlerdir. 1604. Orta Çağ düşüncesi. Hristiyan düşüncesinin gelişimi. İlk uygarlıkları yaratan insan tarihin en gerçekçi insanıydı. Usunun sınırlı, buna karşılık imgeleminin alabildiğine etkin olması bile onu gerçeklikten, gerçekçilikten uzaklaştıramıyordu. Özdeşlik ilkesine bile ulaşamamış en eski insan, kendini aynı zamanda hem kendisi hem başka biri duyabilen insan, gerçekliklerin ötesini kurmasını sağlayacak bir us gücüne ulaşamamış olduğu için bir bakıma zorunlu olarak gerçekçiydi. Bilgi sınırlı, ulaşım ve iletişim en az ölçüde, toplum küçük, gereksinimler belirli, yaşam biçimleri yalın, insan etkinlikleri bir yapılıydı. Tek tanrıcılığa yöneliş zamanla zihnin belli bir yetkinliğe ulaşmasıyla, soyutlayıcı gücünü kazanmasıyla oldu. Tek tanrı fikri en yüksek düzeyde soyutlayıcı düşüncenin ürünüdür. İnsan üstünü kuşkuyla karşılasak da tek tanrıcı düşüncenin yetkin bir soyutlayıcılıkla birlikte geldiğini yadsıyamayız. İnsanlık tarihinde çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa ya da onun değişik bir biçimi olan hep tanrıcılığa yöneliş yaşamın ve buna bağlı olarak düşüncenin karmaşıklaşmasıyla ilgilidir. Daha çok tanrıcılığın tam anlamında geçerli olduğu dönemlerde tanrılar çokluğunu alaya alan insan gelmekte olan yeni düşünce biçiminin öncüsü ya da habercisiydi. Platon iyi ideasını en üste koyarken tek tanrıcılığa bir geçiş yapmakta olduğunu elbette sezmemiştir. Platon'dan Plotinus'a ve Plotinus'tan Aziz Augustinus'a uzanan çizgi boyunca tek tanrıcılık, soyutlayıcı insan düşüncesinin gelişmesine koşut olarak gelişip yerleşmiştir. Yeni Platonculuk ve Kilise Babaları. tek tanrıcılığın temelleri önceden hazırlandı ve gelişen Hristiyan inancı düşünce dünyasında kendisine uygun ve verimli bir zemin buldu. Hristiyanlık kendi dogmalarını ortaya koyarken pagan düşüncesiyle işbirliği yapmakta ya da onunla bütünleşmekte, onu kendine göre değiştirerek benimsetmekte sakınca görmedi ama ondan her zaman çekindi. Bu yüzden birbirine karşıt iki bakış açısı, ülkücü Platonculukla, gerçekçi Aristotelesçilik, yöntem ve varlık anlayışlarıyla Hristiyan inancının temeline biri daha önce öbürü daha sonra olmak üzere yerleşiverdi. Önce yeni Platonculuk geçerli oldu. Kilise babaları din için düşünmeye başladıkları zaman yeni Platonculuk egemendi. Kilise babaları bu felsefeyi kendi inanç kalıplarına uyarlamaya çalıştılar. Onların inancını temellendirmeye yarayacak ögeler yeni Platonculukta bol bol vardı. Kilise babaları yeni Platonculuğa yeni özellikler katmadılar. Onu yalnızca kendi görüşleriyle uyuşur kıldılar. Çünkü kilise babaları yetkin bir felsefi açıklama için yeterli kimseler değillerdi. Zaten Hristiyan inancının ilk evresi binbir güçlükle, binbir çatışmayla geçen dönemler oldu. Bu dönemlerde dogmacı düşüncelerden çok toplumsal düzeyde yayılma ve kökleşme çalışmalarına ağırlık verildi. Yoksulluk, yer altında çalışma güçlüğü, bitmeyen düşmanlıklar tüm Hristiyanları başlangıçta düşünceden çok eylemle yükümlemişti. İsa'nın öğrettikleri bile felsefi derinlikten yoksundu, yalnızca inanca eksiksiz bağlılığı ve karşılıksız sevgiyi, bir de dinsel görevleri tam olarak yerine getirmeyi öneriyordu. Bu kendini benimsetme dönemini izleyen ilk gelişim döneminde kilise babaları inancın temellerini felsefi çerçevede ortaya koymaya yönelirken olanla yetindiler. 1. yüzyılla 6. yüzyıl arasında etkin olmuş olan kilise babalığı inançla ilgili sorunlar üzerinde karar verme sorumluluğunu taşırken, dinin kendi felsefi ilkelerini önermekle sınırlanmış, daha öteye geçmemiştir. Yerin göğün yaratıcısı olan Tanrı tekti, tam güçlüydü, tüm insanların babasıydı, onun evlatları kardeş olmakla birbirlerini sevmek zorundaydılar. Buna karşılık bu kardeşler Adem'le Havva'nın neden olduğu düşüş yüzünden kökel günahı yüklenmişlerdi. Buna göre tüm Hristiyan ahlakı insanları kökel günahın baskısı ya da tehdidi altında tutmaya eğilimliydi. Bunun yanında Tanrı kendini ya da kendindeki doğruları açınlayan bir varlıktı. Kilise babaları 7. yüzyıla kadar Yahudi dininin etkisi altında ve Plotinos felsefesinin belirleyiciliğinde Hristiyan öğretisini ellerinden geldiğince temellendirdiler. Böylece bu dinin bileşimine inanç açısından Yahudi dinini ve düşünce açısından Yunan felsefesini kattılar. Yaşamı koşullayan din. Orta Çağ İsa dininin tüm yaşama egemen olduğu, dünyaya yeni inanç kalıplarıyla birlikte yeni davranış kuralları getirdiği bir çağ oldu. Bu din Roma İmparatorluğu'nda siyasal bir güç oluşturmuş, ezilen insanları toplayıp onları toplumda etkin kılmaya çalışmıştır. İsa her zaman baskıya karşı yumuşaklığı, kötülüğe karşı iyiliği, katılığa karşı hoşgörüyü öneriyor, insanların Tanrı karşısında eşit olduğunu bildiriyordu. Bu bildiri kölelerin bildirisi gibiydi ve köleliğin sonunu duyuruyordu. Herkes eşitse kölelik olmamalıdır.